12. ayrım, sayfa 260. Süleyman Demirel anlatıyor. Süleyman Demirel, PKK terörünün en şiddetli olduğu 1991-92 yıllarında Mayıs 93'e kadar başbakan, 1993 yılından 2000 yılına kadar da cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Bu dönem PKK'nın bir yandan silahlı eylemlerini sürdürdüğü, bir yandan da siyasallaşma çalışmalarına ağırlık verdiği dönemdir. 1991 Birinci Körfez Savaşı sonrasında Kuzey Irak'a yerleşen ve terör eylemlerini yoğunlaştıran PKK'nın, silahlı gücü TSK'nın ve Türk güvenlik güçlerinin yıllar süren mücadelesi sonucunda 1997'nin sonuna gelindiğinde büyük ölçüde etkisiz kılınmıştı. Abdullah Öcalan, Türkiye'nin Suriye'yi savaşla tehdit etmesi ve sınıra yığınak yapmasıyla Eylül 1998'de başlayan süreç sonunda 15 Şubat 1999'da Türkiye'ye teslim edildi. Bütün bu süreç boyunca başbakan ve cumhurbaşkanı olarak görev yapan Süleyman Demirel, PKK ile mücadelenin silahlı ve siyasi cephesinde en yetkili makamdaydı. TSK'nın terörle mücadele için talep ettiği yeniden yapılanmaya uygun silah, araç, gereç alımlarında Demirel'in çok büyük katkıları oldu. 1991 seçimleri sonunda yeniden başbakan olan Demirel, kısa bir süre sonra yardımcısı Erdal İnönü ile birlikte Diyarbakır'a gitmiş ve Kürt realitesini tanıyoruz diyerek yeni bir süreç başlatmıştı. Ancak Demirel'in MGK değerlendirmelerine de dayanarak başlattığı bu süreçte PKK terörünü ve siyasallaşma sürecini çok fazla etkilemedi. 10 yıla yakın olan bu sürede başbakan ve cumhurbaşkanı olarak Süleyman Demirel PKK olayına nasıl bakıyor? Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ve teslim edilmesi sürecinde neler yaşadı, neler yaptı? Sorun Çankaya'dan nasıl görülüyordu? Bu sorulara yanıt bulmak amacıyla 21 Eylül 2007'de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le Güneş Sokak'taki evinde uzun bir görüşme yaptım. Demirel'e ilk sorum PKK'ya nasıl bir teşhis koyduğuyla ilgiliydi. PKK vahşi bir olaydır. Terör sürecinde başbakan ve cumhurbaşkanı olarak 10 yıla yakın görev yaptınız, devletin başındaydınız. PKK'ya nasıl bir teşhis koydunuz? PKK bir defa bir terör olayı olarak adlandırılmıştır. Yani adı bir terör olayıdır. Terör olayının karakteri öldürmektir. Kimi öldürdüğü önemli değildir. Çoluk, çocuk, kadın, kız, asker, polis, memur, öğrenci, profesör, toplumun her kesiminden kimi bulursa öldürür. Meselesi kan dökmektir. İsmi üzerinde asıl hedefi korkutma ve kendini duyurmadır. Bir vahşi olaydır. Herhangi bir hadiseyi çözmek için, herhangi bir davayı başarıya ulaştırmak için kullanılmasına hak vermek mümkün değildir. Çünkü kendisi zaten, kendisi bizatihi insanlığın lanetlediği bir olaydır. Ama bütün bunlara rağmen bilhassa bugünkü dünyada son 50 sene zarfında çeşitli vesilelerle kullanıla gelmiştir. Terör olayını yöntem olarak kullanma aslında Filistin-İsrail ihtilafından doğmuştur. Filistinliler 60'lı yıllarda bilhassa ellerinden alınmış topraklarını geri almak için, kendi iddiaları o, teröre başvurmuşlardır. İsrail de buna aynı yöntemlerle karşılık vermiştir. Sonra işte 1968 hareketleri bir büyük uluslararası anarşi hareketidir. Ama dünyanın çeşitli ülkelerinde meydana gelen hadiseler, daha sonra terörün Almanya'da, Güney Amerika'da bilhassa siyasi boyutta kullanıldığını görüyoruz. Hükümetleri devirmek için kullanıldığını görüyoruz. Carlos terörün önemli isimlerinden biridir ve yine Che Guevara terörün babasıdır. Bu haliyle baktığımızda bu bir ülkeye has bir olay değildir. Metot olarak söylüyorum. Dünyada bir yere varmak maksadıyla başvurulmuş bir metottur. Hiçbir yerde de bir yere varmamıştır. İrlanda'da ve İspanya'daki milliyetçi hareketler de teröre başvurmuşlardır. Bask ve İra örneklerinde olduğu gibi hem Bask'ta hem İra'da hem İngiliz devleti hem de İspanyol devleti terörü etkisiz hale getirmekte veya yok etmekte başarılı olamamışlardır. Terör, genellikle bu haliyle terör bir uluslararası harekettir. Uluslararası arenada bir süre sonra destek alır, güç alır. Daha sonra 9-11 ile ABD'de yeni terör şekli ortaya çıkmıştır. El-Kaide, Taliban bugünkü terör örgütleridir. PKK da bunlardan biridir. Hedefleri aynı olmasa da başvurdukları yöntemler hemen hemen aynıdır. Yani bizim bugün karşılaştığımız olay bir dünya olayıdır. PKK isyanın modern şeklidir. Türkiye'de Cumhuriyet döneminde de yaşanmış birçok Kürt isyanı var. PKK'nın o isyanlardan farkı nedir? Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce de Osmanlı idaresinde de kurulduktan sonra da Türkiye'de bilhassa etnik sebeplere dayanan, hem etnik hem dini sebeplere dayanan bir takım kalkışmalar olmuştur. O kalkışmalar bundan biraz daha farklıdır. Bu hadise ise bana göre hem isyandır hem de isyanın modern şeklidir, bu çağdaki şeklidir. İsyanda daha çok belirli bir güçle belirli bir yere varmaya çalışır, bellidir o. Ama terörde bu ismine gerilla demek hoşumuza gitmese de gerilladır. Gerilla hareketi neyi ne zaman yapacağı belli olmayan bir harekettir. Yapar kaybolur. Yani bununla mücadelede sahra savaşı metotlarını kullanmak mümkün değildir. Komutanlar buna asimetrik savaş diyorlar. Asimetrik savaş budur, yani kayıp hedefle uğraşmak mecburiyeti vardır. Görünür, melanetini yapar ve kaybolur. İsyan da muayyen bir bölgedir isyan, bunun bölgesi de geniştir. Devleti olmayan millet tezi. Cumhuriyet dönemindeki isyanlarla PKK arasında hedefler açısından bir fark var mıdır? Şimdi Türkiye'de Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyet sonrasında olan hareketlere baktığımız zaman, Cumhuriyet sonrasında 29 tane Kürt isyanı vardır. Bunların en akılda kalanı Şeyh Said'dir, Dersim'dir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu hadiseyle çok uğraşmak mecburiyetinde kalmıştır. O günkü itiraz biraz daha farklıdır. O isyanların hedefi ve sebebi biraz daha farklıdır. Bugünkü PKK hareketinin hedefi bağımsız Kürdistan'dır. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu dağılmış, içerisinden 35'e yakın devlet çıkmıştır. İki devlet çıkamamıştır, Ermenistan ve Kürdistan. Ve bugünkü dünyada bir süreden beri son 30 sene zarfında stateless nation, yani devlet olmayan millet olarak Kürtler takdim edilmektedir. Bu hareketin sebebi Büyük Kürdistan Devleti kurulması hedefidir. İddiaları şudur, dünyada 30 milyon Kürt vardır. Bunlar Suriye, Türkiye, Irak, İran, bir miktarda Kafkasya Cumhuriyetlerine dağılmışlardır. En büyük grup Türkiye'dedir, onların da artık bir devlet olma zamanı gelmiştir. Eğer Sevr Anlaşması yürürlükte kalabilseydi o zaman Fırat'ın Şarkı tabiri de budur. Fırat'ın Şarkı diye Fırat'ın Şarkı'ndaki bölgede devlet kurulmasına gidilebilecekti. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Wilson prensiplerinde her milletin kendi devleti olmalıdır denilmiştir. İddialarının dayanaklarından birini de bu kendi kaderini tayin hakkı ilkesi mi oluşturuyor bu durumda? Bu prensiplere dayanarak kendi mukadderatını, kendi tayin hakkı yani egemenlik hakkımız var diyorlar. Self-determination dedikleri olay ortaya atılmıştır. Nitekim ABD Kongresi bu sebeple ya da başka bir sebeple Lozan Antlaşması'nı tasdik dahi etmemiştir bir süre. Şimdi Türkiye'de devrimci Doğu Kültür Ocakları, Doğu Kültür Dernekleri diye başlayan, bilhassa 70'lerin sonlarında hareket palazlanmış, Türkiye bunu 80 ihtilalinde bastırmıştır. Fakat bunu başlatanların önemli bir kısmı Türkiye dışına gitmiş, Avrupa'da merci bulmuşlardır. Etrafımızda da merci bulmuşlardır. Suriye'de, Yunanistan'da zaman zaman SSCB'den bile destek görmüşlerdir. Diyemiyorum ama himaye görmüşlerdir, kabul edilmişlerdir. Avrupa'da insan hakları, azınlıklar gibi kavramlar ulus devleti bir miktar zaafa uğratmıştır. İnsan hakları dendiği zaman işte herkes kendi dilini konuşabilmeli, kendi geleceğini tayin edebilmeli, kültürünü yaşayabilmeli gibi yaygın bir kanaat vardır ve toprak bütünlüğü hadisesinin tehlikeye düşebileceği gibi endişeleri yoktur. Yani Fransa'nın bölünmesi söz konusu değildir, Belçika'nın bölünmesi söz konusu değildir, Hollanda'nın bölünmesi söz konusu değildir, Almanya'nın bölünmesi söz konusu değildir, böyle tehditler yoktur. Türkiye'de ise Türkiye zaten Osmanlı gibi bir ulus devlet değil, bir halklar topluluğudur. Bu halklar topluluğunun bölündüğü görülmüştür. Nihayet Türk halkında da bir bölünme korkusu vardır. Esasen Türk halkının önemli bir kısmı da bu bölünmüş topraklardan Anadolu'ya göç etmiş Balkan halkıdır, Kafkas halkıdır. PKK başlangıçta küçümsendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda hata olduğu tezi de var. Ulus devlet yerine federasyon biçiminde kurulmalıydı yönünde tezler ortaya atılıyor. Sizce kuruluşta bir hata, bir arıza var mı? Hayır, kuruluşta bir hata yoktur. PKK hareketi aslında 1984'te Eruh'ta bir hükümet binasına tecavüzle başlamıştır. Başlangıçta küçümsenmiştir, iki çapulcunun yaptığı hareket olarak da küçümsenmiştir. Fakat zamanla görülmüştür ki öyle değil, bu bir iceberg'tir, ucudur o hadisenin. Altı var. Altı Türkiye'de, Türkiye dışında, Avrupa'da teşkilatlanmış bir olay var. Avrupa'da çeşitli odaklardan himaye gören bir olay var. Suriye ve Yunanistan'dan himaye gören bir olay var. Bunun başlangıçta çok farkına varılmamıştır. Başlangıçta hedefin şu harita olduğunun da farkına varılmamıştır. Ve mücadeleye girişilmiştir. Ama görülmüştür ki mücadele kolay bir mücadele değil. Çünkü burada mücadeleyi yapan bir tarafta evvela polis, sonra polisin hakkından gelemediği yerde asker işin içine girmiştir. PKK olayı gerilla savaşıdır. PKK terörü başladığında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Güçleri böyle bir mücadeleye hazırlıklı mıydı? Asker bu çeşit bir mücadeleye de hazır değildir o tarihte. Klasik bir ordu düzenimiz var. Yani asker Sahra Savaşı'na hazırdır. Oysa bu gerilla savaşıdır. Dünya tatbikatı, ki daha sonraki yıllarda biz onu gördük, 1990'lı yıllarda başlangıçta değil, şudur. Bu hale gelmiş bir mücadeleyi ancak muntazam orduyla yapabilirsiniz ve muntazam ordunuz burada zorlanır. Bu bana bizim askerlerin de beyanıdır. Yani bir teröriste 8 asker gibi. O halde dahi başarılı olmak mümkün değildir. Ancak bunun daha çok başarılı olmasını önleyebilirsiniz. Tabii işin bir zorluğu da bu bir etnik milliyetçilik olayıdır. Teşhisler bunun içinde. Söylediğim şeyler teşhis, etnik milliyetçilik olayıdır. Etnik milliyetçilik olayları bulunduğu bölgede destek bulur. Çünkü bulunduğu bölgede biz sizin için uğraşıyoruz propagandasını yapmak daha kolaydır. Halk iki güç arasında kalır. PKK etnik milliyetçilik yaptığı, ulusal kurtuluş bağımsızlık söylemi kullandığı için mi Güneydoğu'da kısmen dost halk desteği bulabildi? Ne kadar halkın bir bağımsızlık hareketine veya yeni bir devlet kurulmasına ihtiyacı olmasa da o propaganda geçersiz sayılamayacak bir propagandadır. İkincisi, bu hareket evvela karşısındaki gücü mağlup etme peşindedir, kendisini kabul ettirmek peşindedir. Bunu yaparken buna zemin arar, yani kendisi için uğraştığını söylediği halkı kendisini yanına çekmek ister. Bunun için birkaç şeyi dener. Birisi propagandayı dener, birisi korkutmayı dener. Propaganda bağımsız devletimiz olacak. Korkutma ise kendilerine yardımcı olmayanları hain ilan eder. Ve o sahada faaliyet gösterebiliyorsa, yani varlığını sürdürebiliyorsa, yani devletin güvenlik güçlerine rağmen varlığını sürdürebiliyorsa, halk iki gücün arasında kalır. Akşamları gelir köyleri basar, zorlar halkı. Oğlunu ister, kızını ister, yiyecek ister, para ister. Vermezse öldürür. Verirse ertesi gün sabahleyin devletin güçleri gelir, niye verdin der. Halkı bizar eder. Her aileden bir kişi ölmeli. Halkla devletin karşısında ikinci bir otoritenin varlığını kabul ettirmek amacıyla onlara da saldırıyorlar herhalde. Evet, ve onlara göre her aileden bir kişi mutlaka ölmelidir. Aileler kendi çocuklarını devletin öldürdüğü biçiminde fikirlere sahip olsunlar diye. Bu uluslararası bir metottur. Aileler devlete düşman olsunlar diye mi? Devlete düşmanlık olsun diye, burada aynen denenmiştir. Avrupa bu hareketi bir nevi liberasyon hareketi saymıştır, çok garip. Ve Avrupa kendilerine şikayet ettiğiniz zaman, bu bir terör hareketi diye şikayet ettiğimiz zaman bize şunu demiştir. Kan dökülmesini tasvip etmiyoruz ama bunların da bir sorunu var canım. Böyle dediği yerde Avrupa bu sorunun çözümünde terörü çare olarak görüyor demektir. Uzunca süre Avrupa bu gafleti işletti, gaflettir bu. Benim bir mektubum var Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand'a, 1992 senesinde yazdım. Gaflettir bu ve biz uzun süre uğraştık Avrupa'da, bu Roj TV'yi kapattıramadık, bu Özgür Gündem gazetesini kapattıramadık. Ben şahsen başbakan olarak, cumhurbaşkanı olarak pek çok devlet adamıyla konuştum. En son konuştuğum Schröder olmuştur, 95-96 senelerinde. Kohl'den sonra gelmişti, Almanya'da çıkardı, Hollanda'ya, sonra Danimarka'ya kabul ettiremedik. Bugünkü dünya şartları içerisinde propaganda kolaylaşmıştır. Met TV televizyonunun çeşitli yerlerde antenleri var ve adam dinliyor onun yaptığı neşriyatı. Ve tabii ki şimdi 2007 yılına geldik, bu işin 23 senelik geçmişi var. Vahim bir tablo. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak devletin kayıtlarını gördüğünüzde terör rakamları neydi? Ortalıkta dolaşan Kürdistan haritasını çıkarabilmek için yaptılar bu işleri. Biz birçok kere bunu gördük. Bilhassa bizim devraldığımız yerde zaten 4000 silahlı eylem var. En yüksek noktalarda. Zaten yüksek başlamış. 500 kişilik bir zayiatla başlamış. 2005 sonu itibariyle çıkan terör tablosu 40.000 insanın hayatı demektir. Bunların 5.000'i asker, yuvarlak rakam söylüyorum, 5.000'i sivil halk. 30.000'i de bu teröristlerdir. Vahim bir tablodur. Bu hadiseye devletin teşhisi ise şudur. Bu bir bölücü harekettir, bu kalkışma hareketidir ve hukukun içinde kalarak bununla mücadele edilmelidir. Hukukun içinde nasıl kalacaksınız? Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına göre evvela polisle mücadele edersiniz, jandarmayla mücadele edersiniz. 5442 sayılı kanunla işin içine girersiniz. 5442 sayılı kanun idare amirlerine kuvvet isteme imkanı verir. Onlar da askerden kuvvet ister. O hal rejimi daha sonra getirilmiştir. Ya sıkı yönetime gidersiniz, askere gidersiniz, kanunlar içerisinde yaparsınız. Bütün bunları Türkiye yapmıştır, hukuk içinde kalarak bunları denemiştir. Fakat bir tarafı halkın içinde kaybolmuş silahlı gerilla hareketiyle de mücadele ederken halkı incitmemek de mümkün değildir. Ve onlar da halkın mümkün olduğu kadar çok incinmesini isterler. Amaçları odur. Ölen teröristler de bu ülkenin evladıdır. Türkiye'de 40 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bunun 10 binini şehit sayarız her zaman. Geri kalan 30 bin kişi de bu ülkenin evlatlarıdır. Onlara da acırız, ölmelerine acırız. Ama nihayet devletin ölsünler diye yaptığı bir iş değildir. Devlet savunma halindedir. Devlet neyi savunmaktadır? Sınırlarını savunmaktadır, halkını savunmaktadır, topraklarını savunmaktadır. Devletin hareketi meşru bir harekettir. Zaten bunu devlet yapmazsa yapabilecek kimse de yoktur. Devletin yapmaması halinde paramiliterlere düşer. O zaman iç harp olur yapamaması halinde. Nitekim 70'li yılların sonuna doğru bu hadiselerle Türkiye karşılaştı. Sağ sol hareketleri. Devlet yapamıyor biz yapalım bari diyenler çıktı. Devletin mutlaka hakim olması lazım. Siz başbakan ve cumhurbaşkanı olarak görev yaptığınızda PKK'nın nerelerden destek aldığını gördünüz. Nasıl bir mücadele yapılmasını istediniz? Bu hadisenin içerisine devlet aslında bölgede hadisenin daha çok büyümesini önledi. Hadisenin başarıya varmasını önledi. Ama çok zayiat verildi. Bir yerde gördük ki içeride mücadele yetmiyor. Bunun hayat damarlarını kesmek lazım. Yani silah temin ettiği kaynakları, para temin ettiği kaynakları, entelijans yani haber temin ettiği kaynakları, taktik aldığı kaynakları. Çünkü bu sadece bir gerilla hareketinin yapabileceği bir iş değil. Bir takım yerlerden fevkalade bilgi alıyor, yani savaş bilgisi alıyor. Bunları kesmek lazım diye düşündük. Birinci kaynak Suriye, ikinci kaynak Yunanistan, üçüncü kaynak Sovyetler Birliği, dördüncü kaynak Avrupa. 90'lı yıllarda bunların hepsine yüklendik. Başbakanlığımla başladım, Cumhurbaşkanlığımla devam etti. Ben bu meselede başbakanken icranın başı olarak lazım geleni yaptım. Cumhurbaşkanı iken de MGK'nın başkanı olarak icraya çok yardımcı oldum. İcranın bir takım işlerini ben yaptım. Doğan Güreşbaş'a her türlü taleplerini çok süratle karşıladığınızı, TSK'nın böylece yeniden donatıldığını söyledi. Aşağı yukarı 50 seneye yakın bulunduğum devlet hizmetinde bilhassa 1970'li yıllardan itibaren Türkiye'nin en önemli meselesinin Türkiye'nin birliği olduğunu, bu birliğin muhafazasında da en önemli hadisenin bu olduğunu, yani bu hareketin yani Türkiye'nin bölünmesi hareketinin o tarafa yöneldiğini hep bildim ve o istikamette yürüdüm. Hepimiz MGK'da isyan ettik. 1998 ortalarına kadar sürdürülen yoğun bir askeri mücadele sonucunda Abdullah Öcalan Suriye'den nasıl çıkarıldı ve nasıl teslim edildi? Bu süreci en iyi bilenlerden biri kuşkusuz o tarihte Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel'dir. Bu süreçte neler yaşandığını da Demirel'den dinlemek istedim. Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışı ve teslim edilişi sürecinin başında 1 Ekim 1998'de TBMM'yi açış konuşmanız var. Suriye'yi açıkça savaşla tehdit ettiniz. Türkiye bu kararı ne zaman ve nasıl aldı? Neden 1998'de buna karar verildi? Benim 1 Ekim konuşmamdan evvel 16 Eylül'de Atilla Paşa'nın, yani Kara Kuvvetleri Komutanı, sınırda konuşması var. Sabrımız tükeniyor dediği konuşma. Konu o konuşmadan evvelki MGK toplantısında alındı ve şu oldu. Aşağı yukarı hepimiz isyan halinde olduk. Artık bu işe başka türlü yaklaşmamız lazım. Türkiye'nin içerisinde de büyük infial oldu. Her cenaze giden yer Türkiye'yi bir parça daha insanların güveninden koparıyordu. Sadece o cenazenin gencecik insanların hayatlarını kaybetmesine üzülmüyor, aynı zamanda insanlar bu hareketi kim yapıyor diye soruyor, sorguluyordu. Bu hareketi Kürtler yapıyor diye düşünüyordu. Bir Türk-Kürt ayrımına doğru Türkiye sürüklenmekteydi. Bu çok vahimdi, bu zaten onların istediği şeydi. Halkın kendiliğinden bağımsızlık kavgası yapıyoruz dediği diğer grup halka ters dönmesi çok önemli bir olaydır. Bölünme hadiseleri zaten bölünmek isteyenlerin sayesinde olmuyor. O büyük grup onu itiyor. Büyük grup şunlar defolsun gitsin diyor. Artık ülkedeki hava ona dönmeye başlamıştır. Yani böylece bu zamana kadar gelmiş olan Türkiye'nin birliği müthiş şekilde zedelenmiştir. MGK'da bu tespit mi yapıldı? Evet, gördüğümüz buydu. O zaman dedik ki bizim için gerekli olan şey birliği muhafazadır. Birliği muhafaza için de elimizde çok fazla şey yok. Burada şunu söyleyeyim. Bütün bu hadiseler olurken bölge halkı kendini Kürt sayan, Kürtçe konuşan halk devlete sadakatle hareket etmiştir. Genel kanım budur. Genel sonuç budur. Sadakatle hareket etmiştir. Bu kadar ağır tazyik, oradan tazyik, buradan tazyik, köyünü terk etmesi, başka yerlere göç etmesi vesaire karşısında halk devlete ihanet etmemiştir. Bence şu tablonun bedeli odur. Şimdi tabii bütün bu hadiseler olurken burada hizmetler aksamıştır. Devletin yapmak istediği hizmetler. İnşaat şantiyesi, şurada bir baraj inşaatı vardı. Bingöl'de 10 defa şantiyeyi yaktılar. Diyarbakır'da başka bir şantiyede birçok insanı öldürdüler. O hizmeti aksatmaya çalıştılar. Yani PKK'nın aradığı şey halkı gayri memnun tutmaktır. Hafız Esat kızardı, bozardı. Nasıl bir karar verdiniz Suriye'ye karşı harekete geçmek için? Önce bir bilgiyi aktarayım. MGK'ya gelmeden Suriye'ye karşı bu ilk tepkimiz değil tabii. Ben 1992'de Şam'a gittim, başbakan olarak. Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'la oturduk. 4,5 saat Esad'ı dinledim. Sonra döndüm, dedim ki, bak Hafız Esad'a, biz seninle komşuyuz. 400 senede beraber yaşadık. Türkiye'nin senin ülkeni istila gibi bir niyeti yoktur. Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye'nin yeterli derecede toprağı var, her şeyi var. Ama Türkiye rahatsız. Rahatsızlık senin ülkenden kaynaklanıyor. Benim ülkemde o günlerde 400-500 kişi PKK terörünün kurşunlarıyla can veriyor. Bu terörist başı burada şu anda. Hayır dedi. Ben de cebimden bir kağıt çıkartıp önüne koydum. Şu numaraya telefon ettir, şimdi karşına çıkacaktır dedim. Hafız Esat ne yaptı? Aldı cebine koydu kağıdı, kızardı bozardı. Bak ben sana söyleyeyim dedim. Böyle düşmanlıkla bir yere varamazsın, yapma. Şimdi dedim, sen Müslümansın, bunların öldürdükleri de Müslüman. Bu Müslümanlığa sığar mı? Sen komşusun, bu komşuluğa sığar mı? Sen diyorsun biz Türklerle kardeşiz. Bu kardeşliğe sığar mı? İnsanlığa sığar mı? Neye sığar? Bir şey diyebildi mi? İnkar etti. Şimdi daha öncesini de bilin diye anlattım bunları. Clinton telefon etti. 1 Ekim 1998'deki TBMM konuşmanıza dönersek. Evet, ABD bizim durumumuzu ve kararlılığımızı anladı. Benim mecliste yaptığım konuşmadan sonra Clinton beni aradı. Ne oluyor dedi. Dedim ki biz burada çok rahatsızız. Yani bu haliyle götüremeyiz. Sonra Hafız Esad'ı aradı. 5 Ekim akşamı telefon aldım Mısır Devlet Başkanı Mübarek'ten. Ben yarın geliyorum dedi. Gel dedim ben de. Ne oluyor dedi. İş ciddi dedim. Git söyle adamlara, buna Türkiye daha fazla devam etmeyecek. Hava meydanına gidiyoruz, uğurlayacağım Mübarek'i. Helikopterle gidiyoruz. Pursaklar civarına vardık. Bana dedi ki ben Kahire'ye gidecektim, vazgeçtim. Şam'a gideyim dedi. Aşağı inince gittik, adamları çağırdık. Yarım saat içinde Şam havaalanıyla konuştular. Rotalarını değiştirdiler, Şam'a gittiler. 3-5 gün sonra da Amr Musa geldi buraya. Mısır Dışişleri Bakanı. Bize haberi getirdi. Şam dedi ki o adam Öcalan orada durmayacak artık. Bir süre sonra da Öcalan'ı Suriye'den çıkardılar ve yakalanma süreci böylece başlamış oldu. Rus elçi hıkmık etti. Sonra Rusya'ya gidişi var. Ruslarla konuşmadınız mı? Evet konuştum. Burada büyük elçilerini çağırdım. Bu adamı orada tutacak mısınız dedim. Bu dostluğa sığmaz. Hıkmık dedi. 2 gün sonra geldi. Dedi ki bu adam orada durmayacaktır. Oradan da çıktı. Sonra tekrar Yunanistan, İtalya falan gezdi. Oralarda da barınamadı. Sürekli takip ettik. Ve gittiği ülkeye ağır baskı yaptık. Sonunda Kenya'ya gitti. Onu ABD'liler aldı götürdü. Öcalan'ı Kenya'da MIT teslim aldı. Peki bu gelişme sizin bilginiz dahilinde miydi? Gayet tabii, MIT'in bilgisi dahilinde gelişiyordu olaylar zaten. MIT'ten bana geldiler söylediler, ben de hükümet başkanına söyledim, Sayın Ecevit'e söyledim. Beraber genelkurmay başkanı, başbakan, biz 3 kişi zaman zaman toplanır bir takım şeyleri konuşurduk. Siz ABD'den mi istediniz bunu yakalayın şunu getirin diye, yoksa onlar mı size teklif ettiler? Yok, Clinton'la konuştuk ya, iş ciddi, bir şey yapması lazım. Yaptı adamlar, hepsi birbirine bağlı. MIT müsteşarı geldi bana, nerede teslim edeceklerini bilmiyoruz ama teslim edecekler dedi. Belki Batı Afrika'da, Senegal'de, şurada burada. Sonra da Kenya'da teslim ettiler. Adam gönderin, uçak gönderin dediler. Uçak tuttuk, adam da gönderdik, aldılar getirdiler. Teslim alanlar MIT'in adamları mıydı, askerler miydi? MIT görevlileri aldı geldi. Zımnen savaş kararıydı hadise. Suriye direnseydi ve Öcalan'ı çıkarmasaydı, o zaman ne yapacaktınız? Bir savaş kararı da söz konusu muydu? Direnseydi müdahale vardı, olacaktı tabii. Zımnen oydu hadise. Zaten Atilla Paşa'nın kara kuvvetleri komutanı Reyhanlı konuşması kendiliğinden değil, o MGK toplantısına dayanarak yaptı o konuşmayı. Oradaki kararımız dediğimiz şudur. Artık barışçı yollarla falan giderek bunu halletmek yetmiyor. Artık canımıza tak demiştir, şu işi koparalım. Niye o zaman karar verdiniz? Birkaç sene önce olmaz mıydı? Dünya şartları mı uygundu? Gerçekten bıçak kemiğe mi dayandı? Ordu mu hazır değildi? Doğrusu onun cevabı kolay değil. Hiçbir şey hazır değildi. Biz de hazır değildik. Dünya da hazır değildi. Etrafımız da hazır değildi. Belki Rusya'dan, belki ABD'den bu havayı almayabilirdik. Şartları bu işe uygundur diye gördük. Daha fazla da devam edemeyeceğiz noktasına geldik. Bıçak kemiğe dayanmıştı.